Ayrım 24, sayfa 254. Ama 488. gece olunca demiş ki, bunların her birine en iyisinden birer giysi vermek gerek demiş. O da işte diye yanıt vermiş. O yine anama da bana da güzel birer giysi gerek deyince gök gürültüsü hepsini getirmiş. Ve güzel beyaz ve siyah genç gölek kızları kendisi giydirmiş ve onlara şimdi gidin efendinizin ve efendinizin annesinin ellerini öpün. Ve onun size vereceği buyrukları hemen yerine getirin. Ve onu gözlerinizden bir an ayırmayın. Ey beyaz ve siyah köleler demiş. Sonra ecinli gök gürültüsü aynı şekilde beyaz ve siyah erkek köleleri giyindirmiş ve onları Cevder'in elini öpmeye göndermiş. Sonra da aynı zevkle Salim ve Selim'i giydirmiş. Ve herkes giyindikten sonra Cevder gerçekte göze bir şah gibi, kardeşleri de vezirleri gibi görünmüş. Saray oldukça geniş olduğundan Cevder kanatlardan birinde kardeşi Salim'i ve hizmetkarlarıyla cariyelerini ve bir diğer kanatta kardeşi Selim ile hizmetkarlarını ve cariyelerini barındırmış. Kendisine gelince sarayın orta bölümünde anasıyla birlikte oturmuş ve her biri kendi yerlerinde tam bir sultan gibiymişler ve işte onların durumu böyleymiş. Hükümdara gelince baş hazinedar ertesi sabah hükümdarın ihtiyacı için birkaç şey almak üzere hazine dairesine girince dolapları açmış fakat hiçbir şey bulamamış ve dolaplar tam da şairin anlattıklarına uygun durumdaymış. Bu yaşlı ağaç gövdesi zengindi ve uğuldayan arıların kovanı ve altın renkli balların yansıdığı yerdi. Ama arı topluluğu uçup da kovanı boş bırakınca boşlukla dolu taşlı bir kovuktan başka bir şey değil artık. Ve baş hazinedar bu durumu görünce büyük bir feryat kopararak baygın düşmüş. Kendine geldiği zaman ellerini havaya kaldırarak çabucak hazine dairesinden çıkmış, koşup hükümdar Şems-üd-Devle'yi bulmaya gitmiş. Ve ona, ey emirül müminin, hazinenin bu gece boşaltılmış bulunduğunu sana bildirmeye geldim demiş. Hükümdar, ey sefil, hazinemde bulunan serveti ne yaptın diye haykırmış. O da, vallahi ben bir şey yapmadım, ne olduğunu da hazinenin nasıl boşaltılmış bulunduğunu da bilmiyorum. Dün akşam vakti adet edindiğim gibi hazineyi denetlemiş ve onu dolu bırakmıştım. Bu sabah ziyaret ettiğimde ise boş buldum. İçeride hiçbir şey kalmamış. Bununla birlikte kapılar zorlanmamış. Hiçbir delinme ya da kırılma izi yok. Kapıların üzerinde de kilitlere dokunulmamış. Böyle olunca hazineyi bir hırsız soymamış demektir diye yanıt vermiş. Hükümdar, peki heybe de aynı şekilde gözden yok olmuş mu diye sormuş. O da evet demiş. Bu sözleri duyunca hükümdarın aklı başından uçar gibi olmuş. İki ayağı üzerinde dikilmiş ve baş hazinedara düş önüme demiş. Ve hazinedar hazineye doğru yürümüş. Hükümdar da onu izleyerek hazineye ulaşmış. Ve gerçekten onu dışarıdan içeri girilmediği halde içeriden boşaltılmış olarak bulmuş. Hükümdar şaşmış ve tükenmiş ve işte benim kudretimden ve öfkemden yılmaksızın hazinem soyulmuş demiş. Ve gerçekten büyük bir öfkeye kapılarak hemen divanı toplamış. Sarayın emirleri ve ileri gelenleri divana girmişler ve birbirlerine korkuyla hükümdarın öfkesinin nedenini sormuşlar. Hükümdar onlara, ey siz hepiniz bilin ki hazinem bu gece soyulmuştur ve ben bana bu denli hakaret ederek ve beni bunca alçaltarak ve de öfkemden korkmayarak bu işi yapanı bilmiyorum demiş. Onlar da durumu sorunca hazinedar kendilerine, dün hazinede her şey vardı. Bu sabah ziyaret ettiğimde onu boşalmış, dışarıda hiçbir delinme ve kapıda kırılma olmaksızın içerideki her şeyin soyulmuş olduğunu gördüm demiş. Hepsi son kertede şaşırmış ve ne yanıt vereceklerini bilememiş. Hükümdarın şimşek çakan gözlerinin önünde başlarını eğmiş ve sessiz kalmışlar. Ama aynı anda içeriye daha önce hükümdara Salim ve Selim'i ihbar eden okçu girmiş ve ey zamanın hükümdarı, bu gece öyle akıl almaz şeyler gördüm ki bir türlü uyuyamadım demiş. Hükümdar da ona peki ne gördün bakalım diye sormuş. O da bil ki ey zamanın hükümdarı bütün geceyi duvarcıların inşaat yapmalarını ve çekiç, mala ve diğer gereçleri kullanmalarını seyrederek oyalandım ve hoşça vakit geçirdim. Ve gün doğarken şu yanda harika ve dünyada eşi bulunmaz bir sarayın bütün haşmetiyle yükseldiğini gördüm. Bu konuda bilgi edinmek istedim. Bana Ömeroğlu Cevder Gezi'den döndü ve bu sarayı yaptırdı. Ve kendisiyle birlikte birçok esireler ve genç oğlanlar getirdi. Büyük bir zenginliğe ve sonsuz bir mal varlığına sahip. Kardeşlerini de hapisten kurtardı. Şimdi sarayında sultanlar gibi yaşıyor dediler demiş. Okçunun bu sözleri üzerine hükümdar hemen gidip hücreye baksınlar demiş. Gidip hücreye bakılmış ve dönülüp hükümdara Salim ve Selim'in artık orada bulunmadıkları bildirilmiş. Bunu duyan hükümdar hırsızı yakaladım. Salim ve Selim'i hapishaneden kaçıran kişi hazinemi de çalan kişidir diye haykırmış. Büyük vezir de kim bu diye sormuş. O da kardeşleri Cevder'dir ve iki eybeyi de çalan odur. Ey vezirim sen hemen şimdi başlarında bir emir bulunduğu halde 50 savaşçıyı onu yakalamak üzere yolla. Tüm mallarını mühürledikten sonra onları buraya getir ki onları asayım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 482. gece olunca demiş ki ve buraya getir ki onları asayım diye yanıt vermiş. Ve öfke içinde gittikçe daha fazla kabararak evet gidip onları bulun çünkü onları öldürteceğim diye haykırmış. Büyük vezir ey hükümdar merhametli ve hoşgörülü ol. Çünkü Allah merhametlidir ve kaçan, hata işleyen ya da ayaklanan kulunu cezalandırmada acele etmez. Ve sonra bir gecelik bir sürede bir sarayı inşa ettiren kişi gerçekten dünyada hiç kimseden korkmayacak güce sahiptir. Ve ben yollanacak emir adına endişe ederim ve ona karşı Cevder'in duyacağı hınçtan korku duyarım. Bu sorun hakkındaki gerçeği senin adına anlamak konusunda en iyi yolu buluncaya kadar sabret ve ancak o zaman bir terslik olmadan gerçekleştirmeyi kararlaştırdığın şeyi gerçekleştirebilirsin demiş. Hükümdar da öyleyse vezirim ne yapmam gerektiğini bana söyle diye yanıt vermiş. O da kendisine saraya gelmesi için çağrıda bulunmak üzere bir emir gönder. O zaman ona nasıl davranılacağını saptarım. Ona büyük bir dostluk göstereceğim ve yaptığı ya da yapmadığı şeyler konusunda onu ustaca sorgulayacağım. Bakalım ne olacak görürüz. Eğer büyük bir gücü varsa onu kurnazlıkla yakalarız. Ama gücü zayıfsa onu kendi gücümüzle yakalarız ve sana teslim ederiz. Sen de ona istediğini yaparsın demiş. Hükümdar çağrılsın öyleyse demiş. Büyük vezir Emir Osman adındaki bir emiri gidip Cevder'i aramak ve saraya çağırmak üzere görevlendirmiş. Ve ona hükümdar seni saraydaki çağrıları arasında görmeyi diler demesini tembih etmiş. Hükümdarın kendisini de ve de sakın onu almadan gelme diye eklemiş. Oysa bu Emir Osman budala, kibirli ve kendini beğenmiş biriymiş. Cevder'in sarayının kapısına ulaşınca bir hadım ağasının kamıştan yapılma bir iskemle üzerinde eşikte oturmakta olduğunu görmüş ve ona doğru yürümüş. Ama hadım ağası onun için ayağa falan kalkmamış ve sanki onu hiç görmemiş gibi davranarak hiç istifini bozmamış. Oysa Emir Osman epeyce göze çarpar haldeymiş. Ve yanında iyice göze çarpan 50 adam varmış ve öylece hadım ağasına yaklaşmış ve ona ''Ey köle senin efendin nerede?'' diye sormuş. O da başını bile çevirmeden ve ilgisiz tavrını ve kaygısız oturuşunu terk etmeden ''Sarayda'' diye yanıt vermiş. Bunu gören emir çok öfkelenmiş ve ona ''Ey zift suratlı uğursuz köle, seninle konuşurken rezil bir oğlan gibi kaygısızca bir tavırla uzanmaya utanmıyor musun?'' diye haykırmış. Hadım ağası ''Defol ve bir söz daha söyleme'' diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca Emir Osman öfkenin sınırlarına dayanmış ve topuzunu savurarak hadım ağasına vurmak istemiş. Oysa bu hadım ağasının Cevder tarafından sarayın kapısında görevlendirilen yüzüğün ifriti, gürüldeyen gök gürültüsünden başkası olmadığını bilmiyormuş. Ve hadım ağası gibi davranan ifrit, Emir Osman'ın davranışını görünce ayağa kalkıp ona sadece bir gözüyle bakmış. Öbür gözü kapalıymış ve yüzüne üfürmüş. Ve bu üfürüşle emir yere yıkılmış. Sonra da elinden topuzunu alarak bununla ona 4 darbe vurmuş, fazla değil. Bunu görünce emirin 50 savaşçısı öfkeye kapılmışlar ve komutanlarının uğradığı hakarete dayanamayarak kılıçlarını çekmişler ve öldürmek üzere hadım ağasına saldırmışlar. Ama hadım ağası görünümdeki ifrit sakince gülmüş ve onlara ''Ah, kılıç çekiyorsunuz ha köpekler, hele bekleyin biraz.'' demiş. Ve hemen birkaçını yakalamış ve onları kendi kılıçlarını karınlarına sokarak öldürmüş ve kendi kanlarında boğmuş. Ve onları parçalamayı sürdürmüş öylesine ki durumu gören ötekiler başlarında emirleri olduğu halde kaçmışlar ve ancak hükümdarların huzuruna ulaşınca durmuşlar. O sırada gürüldeyen gök gürültüsü gelip kamış iskemle üzerindeki yerini yeniden almış ve kaygısız tavrını tekrar takınmış. Hükümdar Emir Osman'dan olup biteni öğrenince öfkenin sınırına ulaşmış ve bu hadım ağasının üzerine 100 savaşçı gitsin demiş. Ve 100 savaşçı sarayın kapısı önüne gelmişlerse de hadım ağası tarafından topuz darbeleriyle karşılanmışlar ve hırpalanarak göz açıp kapayısıya kadar geçen bir sürede kaçmaya başlamışlar. Hükümdara gelip bizi dağıttı ve dehşete düşürdü diyerek durumu anlatmışlar. Hükümdar da üzerine 200 kişi saldırsın demiş ve 200 kişi hadım ağasının üzerine çullanmış ve onun tarafından parça parça doğranmışlar. Bunun üzerine hükümdar büyük vezire sen kendin şimdi ona 500 savaşçıyla saldıracaksın ve onu hemen karşıma getireceksin. Onun efendisi Cevder'i ve iki kardeşini de birlikte getireceksin diye haykırmış. Ama büyük vezir ey zamanın hükümdarı ben yanıma hiçbir savaşçı almamayı ve daha çok tek başıma ve silahsız onu bulmayı yeğlerim diye yanıt vermiş. Hükümdar git ve sana ne uygun geliyorsa onu yap demiş. Bunun üzerine büyük vezir silahları üzerinden çıkarmış ve beyaz bir giysiye bürünmüş. Sonra da eline büyük bir tesbih almış ve tesbihi çekerek ağır ağır Cevder'in sarayına doğru yönelmiş. Ve söz konusu olan hadım ağasını iskembeye otururken görmüş ve gülerek ona doğru yaklaşmış. Karşısında yere oturmuş ve onu büyük bir nezaketle ona barış üzerine olsun diyerek selam vermiş. O da barış senin üzerine olsun ey Ademoğlu. Ne istiyorsun diyerek yanıt vermiş. O da bu Ademoğlu sözünü işitince hadım ağasının ecinliler içinden biri olduğunu anlamış ve korkuyla titremiş. Sonra alçak gönüllülükle efendin Cevder Hazretleri burada mıdır diye sormuş. O da evet saraydadır yanıtını vermiş. Yeniden söz alan vezir ya Seydi gidip onu bularak kendisine ya Seydi hükümdar Şems-üd-Devle seni yanında bulunmaya çağırıyor. Çünkü senin onuruna bir şölen veriyormuş ve kendisi sana selamlarını yollamış ve konukseverliğini kabul ederek ikametgahını onurlandırmanı rica ediyormuş demeni dilemekteyim demiş. Gök gürültüsü beni biraz burada bekle gidip hoşnut olup olmayacağını öğreneyim. Anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 484. gece olunca demiş ki beni biraz burada bekle. Gidip hoşnut olup olmayacağını öğreneyim diye yanıt vermiş. Büyük vezir de çok nazik bir tutumla beklemiş. Meret, Cevder'i bulup ona, bil ki ya Seydi, hükümdar ilkin yendiğim güçlü bir emir gönderdi. Yanında da bozguna uğrattığım 50 savaşçı vardı. Sonra bana karşı alt ettiğim 100 savaşçı, sonra da bozguna uğrattığım ve kaçırttığım 200 savaşçı yolladı. Şimdi de silahsız ve beyazlar giyilmiş olarak büyük vezirini göndermiş. Konuk sofrasında seni yemeğe çağırmak için. Ne dersin demiş. Cevder, git büyük veziri buraya bana getir diye yanıt vermiş. Gök gürültüsü de aşağı inip ona, ey vezir gel efendimle konuş demiş. Vezir, başım üzerine yanıtını vermiş ve saraya çıkmış. Sonra kabul salonuna girmiş. Burada Cevder'in şahlardan da çok saygın bir tavırla, hiçbir sultanın eşine sahip olamayacağı bir taht üzerinde ve ayaklarının önünde harika bir halı serili olarak oturmakta olduğunu görmüş. Şaşırmış ve hayretler içinde kalmış. Sarayın güzelliğinden ve süslemelerinden, düzenlenişinden, mimarisinden ve eşyalarından gözleri kamaşmış. Ve kendisini karşılaştırma yoluyla bu kadar güzel şeylerin ve sarayın kahininin karşısında dilenciden aşağı görmüş ve üstelik eğilip iki eli arasından yeri öpmüş ve onun refahı için iyi dileklerde bulunmuş. Cevder de ona benden ne gibi bir istekte bulunacaksın ey vezir diye sormuş. O da efendim dostun hükümdar Şems-üd-Devle selamlarını yolluyor. Senin yüzünle gözlerini şenlendirmeyi şiddetle arzu ediyor ve bu maksatla senin onuruna bir şölen veriyor. ona zevk vermiş olmak için kabul eder miydiniz diye sormuş. Cevder, benim dostum olduğuna göre git kendisine selamlarımı ilet ve daha çok onun bana gelmesini dileğimi söyle diyerek yanıt vermiş. Vezir, başım üstüne demiş. Bunun üzerine Cevder yüzüğün kaşını ovuşturmuş ve gök gürültüsü önünde belirmiş. Ona, bana en iyilerinden bir giysi getir demiş. Gök gürültüsü de giysiyi getirince ona, bu senin içindir ey vezir, giyin onu demiş. Vezir, bir eşini dünyada kimsenin giymemiş olduğu giysisi içinde saraydan inmiş ve gidip hükümdarı bulmuş. Ona Cevder'in durumu hakkında bilgi vermiş ve kendisine Cevder seni davet ediyor demiş. Hükümdar, haydi askerler demiş. Hepsi ayağa kalkmışlar ve onlara binin atlarınıza, benim de savaş atımı getirsinler, gidip Cevder'i görelim demiş. Sonra ata binmiş ve tüm muhafızları ve askerleri tarafından izlenerek Cevder'in sarayına doğru yönelmiş. Cevder uzaktan hükümdarın mahiyetiyle birlikte geldiğini görünce yüzüğün ifritine, istiyorum ki ifrit yoldaşlarını buraya insan kılığında getiresin ve sarayın büyük avlusunda hükümdarın geçeceği yolda iki uzun sıra oluşturacak şekilde dizesin. Hükümdar onların nicelik ve niteliklerini görerek bundan dehşet ve korku duysun ve yüreği titresin. O zaman benim gücümün onunkini geçtiğini anlayacak ve bundan bir pay çıkaracaktır demiş. O anda gök gürültüsü 200 ifriti çağırmış ve onları silahlı muhafız kılığında zengin zırhlara bürünmüş, müthiş görünümlü ve iri kıyım hale sokmuş. Hükümdar da saraya iki sıra muhafız arasından yürüyerek girmiş ve onların korkunç görünüşü karşısında yüreğinin titrediğini duyumsamış. Sonra saraya çıkmış ve Cevder'in bulunduğu salona girmiş. Ve onu gerçekten hiçbir şah veya sultanda bile görülmeyen bir tavır ve edayla tahtında oturur bulmuş. Selam verip önünde eğilmiş ve iyi dileklerini dile getirmiş. Cevder onun onuruna ayağa kalkmadığı ya da saygı göstermediği ve de oturmaya çağırmadığı halde, hatta aksine onu kendi önemini vurgulamak için ayakta tutmuş. Hükümdar tüm direnme gücünü yitirerek orada artık bir kalıp kalmayacağını bilmez hale gelmiş. Cevder de bir süre geçtikten sonra sonunda ona gerçekte senin yaptığın gibi savunmasız kimseleri ezmek ve onları mallarından etmek bir yönetim tarzı mıdır dersin diye sormuş. O da efendim beni bağışlayın, beni böyle davranmaya iten açgözlülük ve hırstır ve de bu benim bahtımdır. Zaten hata olmasaydı bağışlama da olmazdı diye yanıt vermiş ve geçmişte işlemiş olabileceği kusurlardan dolayı af dilemeyi sürdürmüş. Ve hoşgörü ve bağışlanma dilemiş. Ve bu özür dilemeler arasında şu dizeleri de okumuş. Ey sen, yüce gönüllü kişi, şanlı atalardan gelmiş soylu bir ırkın evladı. Geçmişte senin hakkında yaptığım haksızlıklardan ötürü beni kınama. Sen de bazı kötü işlerden suçlu olsaydın, nasıl biz seni bağışlamaya hazır bulunacak idiysek, sen de bizi bağışla. Ve Cevder'in önünde böylece boyun eğmeyi, Cevder de ona, Tanrı seni affetsin deyinceye kadar sürdürmüş ve ona oturmak için izin vermiş. O da oturmuş. O zaman Cevder onu himayenin giysisiyle donatmış ve kardeşlerine sofra yaymaları ve çeşitli olağan dışı yiyecekler getirmeli buyruğunu vermiş. Ve yemekten sonra hükümdarın mahiyetinde bulunanlara güzel giysiler vermiş ve onlara saygı ve cömertlikle davranmış. Ancak o zaman hükümdar izin alıp saraydan çıkmış ve sonra hemen her gününü Cevder ile birlikte geçirmek için buraya gelir olmuş. Hatta ülkesinin işlerini görmek için başkanlık ettiği divanını bile onun sarayında toplamayı adet etmiş. Ve ikisi arasındaki dostluk ve arkadaşlık artık pekişmiş. Böylece bir süre yaşamışlar. Ama günün birinde hükümdar büyük veziri ile baş başa vermiş otururken ona "Ey vezir! Cevder'in beni öldürüp tahtı elimden almasından çok korkuyorum." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.